Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Yanis Varoufakis'in Talking to My Daughter About the Economy adlı kitabı, kapitalizmin nasıl işlediğini ve neden düzenli olarak kriz ürettiğini, iktisat eğitimi almamış okurlara anlatan kısa bir ekonomi ve siyaset kitabıdır.
İlk kez Yunanca yayımlanan eser, yazarın kızı Xenia'ya seslenen mektup biçiminden yararlanır.
Ancak hedefi yalnızca genç bir okura temel kavramlar öğretmek değildir. Para, borç, eşitsizlik, teknoloji,
çevre ve demokrasi gibi gündelik hayatı belirleyen meselelerin, teknik uzmanların kapalı diliyle sınırlı kalmaması gerektiğini savunur.
Eski Yunan mitlerinden Frankenstein'a, tarihsel örneklerden güncel finans sistemine uzanan benzetmelerle ilerler.
Varoufakis, kapitalizmi doğal ve değişmez bir düzen olarak değil, belirli tarihsel koşullarda kurulmuş bir piyasa toplumu olarak ele alır.
Kitap, bu nedenle tarafsız bir iktisat ders kitabı değildir. Piyasaların toplumsal sonuçlarını sorgulayan, açıkça eleştirel bir kapitalizm yorumudur.
Gücü, soyut iktisat kavramlarını insan ilişkileri, iktidar ve ortak yaşam soruları üzerinden anlaşılır kılmasıdır.
Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, kapitalizm doğal bir düzen değil.
Tarihsel olarak kurulmuş bir piyasa toplumudur. Varoufakis'in temel çıkış noktası, kapitalizmin insanlığın değişmez yazgısı olmadığıdır. Ona göre piyasalar çok eski olsa da kapitalizmi tanımlayan şey, yalnızca insanların mal alıp satması değildir.
Asıl dönüşüm, toprak, emek ve paranın alınıp satılabilir metalar gibi örgütlenmesiyle yaşanır. Toprak, yaşam alanı ve ortak kaynak olmaktan çıkar.
Emek, insanların üretken faaliyeti olmaktan öte, ücret karşılığında satın alınan bir kapasiteye dönüşür.
Para da sadece değişimi kolaylaştıran bir araç değil, borç ve iktidar ilişkilerinin merkezindeki unsur haline gelir.
Bu ayrım önemlidir, çünkü piyasa varlığını kapitalizmin kaçınılmazlığıyla karıştırmayı önler.
Kitap, iktisadi kurumların ahlaki tercihlerden, devlet kararlarından ve güç ilişkilerinden bağımsız olmadığını vurgular.
Tarımsal üretimde ortaya çıkan fazlanın depolanması, kayda geçirilmesi ve korunması, tarih boyunca hiyerarşilerin gelişmesine zemin hazırlamıştır.
Varoufakis burada kültürel ya da biyolojik üstünlük açıklamalarını reddeder.
Toplumlar arasındaki eşitsizlikleri farklı maddi koşulların ve bunların çevresinde kurulan iktidar yapıların sonucu olarak düşünmeye çağırır. Türkiye'de de emlak, ücretler, kredi ve kamu kaynakları üzerine tartışmaların sadece teknik fiyat meseleleri değil,
ortak hayatın nasıl düzenleneceğine dair siyasi meseleler olduğunu hatırlatır. İkinci olarak, para ve borç nötr araçlar değil,
güvene ve kamu gücüne dayanan siyasi kurumlardır. Kitapta para, cebimizdeki ya da banka hesabımızdaki tarafsız bir nesne gibi anlatılmaz.
Varoufakis, paranın ancak insanların onun kabul edileceğine inanmasıyla işlediğini belirtir. Bu güven ise kendiliğinden oluşmaz. Hukuk, devlet, bankacılık sistemi ve vergi düzeni gibi kurumlarla desteklenir. Borç da bu çerçevede yalnızca bireysel bir sorumluluk değildir.
Gelecekte üretilecek gelirin bugünden hesaplara katılmasıdır. Bankaların kredi vererek para yaratabilmesi, modern ekonominin önemli mekanizmalarından biridir.
Fakat bu mekanizma, büyüme dönemlerinde iyimserliği beslerken, borçların geri ödenemediği zamanlarda finansal kırılganlığı artırır.
Yazarın yaklaşımında ekonomik krizler dışarıdan gelen nadir kazalar değildir. Kredi genişlemesi, beklentiler ve kar arayışıyla bağlantılı sistemsel risklerdir.
Devletlerin kriz anlarında bankaları ve finansal sistemi desteklemek zorunda kalması tamamen serbest piyasa fikrinin sınırını da gösterir.
Varoufakis, altın standardı ya da kripto paralarla parayı siyasetten bütünüyle arındırma arzusuna kuşkuyla yaklaşır.
Çünkü hangi paranın geçerli sayılacağı, krediye kimin ulaşacağı ve krizin maliyetini kimin taşıyacağı sonuçta toplumsal kararlardır.
Bu bakış, enflasyon, faiz ve kredi tartışmalarında kullanılan teknik dilin arkasındaki dağıtım etkilerini görmeye yardımcı olur.
Üçüncü olarak, otomasyonun vaat ettiği boş zaman, piyasa düzeninde işsizlik ve servet yoğunlaşmasına dönüşebilir Varoufakis.
Teknolojiyi başlı başına özgürleştirici ya da yıkıcı saymaz. Sorunun, makinelerin hangi mülkiyet ve bölüşüm düzeni içinde kullanıldığı olduğunu savunur.
Robotlar, yazılımlar ve otomasyon üretkenliği artırabilir. Teorik olarak bu artış, insanların daha az çalışmasına, daha güvenli bir yaşam sürmesine ve eğitim,
bakım, sanat ya da dinlenmeye daha çok zaman ayırmasına imkan verebilir. Buna karşılık kapitalist piyasa düzeninde teknolojik kazançlar çoğu zaman makinelere, verilere ve sermayeye sahip olanlarda toplanır. Bazı çalışanların işini kaybetmesi ya da pazarlık gücünün azalması toplam talebi de zayıflatabilir. Çünkü üretimin artması tek başına yeterli değildir. Üretilen malları satın alabilecek gelirin geniş kesimlerde bulunması gerekir. Yazar bu gerilimi insanın kendi yarattığı aracın denetimine girmesi fikriyle açıklar ve Frankenstein gibi kültürel göndermeler kullanır. Icarus benzetmesi de sistemin sınırsız yükseliş iddiasıyla kaçınılmaz düşüş riskini bir araya getirir. Bu, teknolojik ilerlemenin mutlaka ekonomik çöküş getireceği anlamına gelmez. Kitabın iddiası, mevcut kurallar değişmezse ilerlemenin faydalarının eşit dağılmayacağıdır. Bu nedenle Varoufakis, otomasyonun getirileri üzerine mülkiyet, gelir paylaşımı ve demokratik denetim tartışması yürütülmesini ister. Dördüncü olarak, piyasa fiyatı bir şeyin yaşamsal ve toplumsal değerini ölçmekte yetersiz kalır, kitabın çevre ve demokrasi eleştirisi. Piyasanın değişim değeriyle yaşantısal değer arasındaki farkı görememesi fikrine dayanır. Bir orman, yalnızca kereste. Arsa ya da turizm geliri ürettiği ölçüde fiyatlandırıldığında iklimi düzenleme, kendilere habitat sağlama ve insanlara ortak bir yaşam alanı sunma işlevleri eksik kalır. Benzer biçimde bakım emeği, dostluk, mahalle dayanışması ve temiz havada hayat için vazgeçilmez oldukları halde piyasa fiyatı üzerinden tam olarak ifade edilemez. Varoufakis'in dikkat çektiği sorun, milli gelir ya da büyüme göstergelerinin her artışı toplumsal iyileşme gibi kaydedebilmesidir. Bir çevre tahribatının ardından yapılan harcamalar ekonomik faaliyeti yükseltebilir, fakat kaybedilen doğal varlıkları ve yaşam kalitesini geri getirmez. Bu eleştiri, piyasalarda hiçbir fiyatın yararlı olmadığı anlamına gelmez. Daha sınırlı bir iddia ortaya koyar, fiyatlar tek başına kamusal kararların pusulası olamaz. İklim krizi gibi uzun vadeli sorunlarda bugün elde edilen özel kazançlar gelecekte geniş topluluklara yük bırakabilir. Bu yüzden kitap, ekolojik kaynakların ve teknolojik altyapının yönetiminde daha demokratik, kolektif karar mekanizmaları önerir. Türkiye'de su havzaları, kıyılar, madenler ve kentleşme üzerine süren tartışmalar da bu ayrımın somut önemini gösterir. Son olarak, ekonomi uzmanların kapalı alanı değil, dağıtım ve demokrasi üzerine ortak bir tartışmadır, Varoufakis'in anlatım tercihi kitabın siyasal iddiasıyla uyumludur. Ekonomi dili ne kadar karmaşık ve yalnızca uzmanlara ait görünürse, para politikası, borç, ücret ve kamu harcamaları hakkında karar alma yetkisi de o kadar dar bir çevreye bırakılır. Yazar, kızına hitap eden yalın üslupla bu mesafeyi azaltmaya çalışır. Mitler, edebiyat ve gündelik benzetmeler, iktisadın matematiksel araçlardan ibaret olmadığını gösterir. İktisat aynı zamanda toplumun ne ürettiği, kimin neye eriştiği ve risklerin kimler arasında nasıl paylaştırıldığıyla ilgilidir. Kitapta oyun teorisine yapılan göndermeler de bireyler ya da devletler için tek tek akılcı görünen seçimlerin birlikte bakıldığında kötü sonuçlar doğurabileceğini düşündürür. Örneğin herkesin kısa vadeli kazanç peşinde koşması, ortak kaynakların aşınmasına veya finansal istikrarsızlığa katkıda bulunabilir. Varoufakis, bu nedenle ekonominin siyasetten ayrılabileceği fikrine karşı çıkar. Onun önerisi, para yaratımından teknolojik dönüşüme kadar geniş alanlarda daha fazla demokratik denetim kurulmasıdır. Bu önerinin ayrıntılı kurumsal tasarımı kitapta kapsamlı biçimde geliştirilmez. Buna rağmen okur için değerli olan ekonomik kararların teknik zorunluluk diye sunulduğunda bile değer yargıları içerdiğini fark ettirmesidir. Kitap, okuru hazır reçeteler vermekten çok iktisat diline eleştirel biçimde katılmaya davet eder. Sonuç olarak, Talking to My Daughter About the Economy, ekonomiye yeni başlayanlar, kapitalizmin gündelik hayattaki etkilerini anlamak isteyenler ve teknik iktisat kitaplarının dilinden çekinen okurlar için özellikle uygundur. Öğrenciler, yurttaşlar, çalışanlar ve ekonomi haberlerini yalnızca faiz ya da borsa başlıkları üzerinden değil, eşitsizlik, borç ve çevre bağlamında değerlendirmek isteyenler kitaptan yararlanabilir. Kısa oluşu kapsamını sınırladığı için iktisat teorisinin bütününe dair ayrıntılı bir başvuru kaynağı bekleyenlere tek başına yetmez. Ayrıca Varoufakis'in eleştirel ve açıkça siyasi perspektifi farklı iktisat okullarıyla karşılaştırılarak okunmalıdır. Buna karşın kitap, tam da bu perspektifi saklamadığı için değerlidir. Kapitalizmi nötr bir mekanizma gibi sunmak yerine mülkiyet, iktidar ve demokratik tercihlerin ürünü olarak ele alır. Benzer popüler ekonomi kitaplarından ayrıldığı nokta, kavramları yalnızca kişisel finans veya piyasa verimliliği üzerinden açıklamamasıdır. Para yaratımını, teknolojik değişimi ve ekolojik yıkımı aynı toplumsal çerçeve içinde birleştirir. Mektup biçimi ve mitolojik, edebi benzetmeler, soyut meseleleri akılda kalıcı hale getirir. Okur kitabı bitirdiğinde kesin bir ekonomik model öğrenmekten çok. Fiyatların, büyümenin ve uzman görüşlerinin arkasında hangi varsayımların bulunduğunu sormaya daha hazır olur. Bu da kitabın en somut, entelektüel kazancıdır. Ekonomiyi uzak bir uzmanlık alanı olmaktan çıkarıp, ortak yaşam üzerine tartışılabilir bir konu haline getirir. Destek olmak isterseniz, Yanis Varoufakis kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.